أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Elif, La, Mim. Tilke ayatul kitabil hakim huden ve rahmeten lil muhsinin ellezine yuqimuna salate ve yu'tuna zekate ve hum bil ahireti hum yuqinun ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun ve minen nas. Lokman suresinin ilk ayetleriydi okudu. Kur'an birbirine ne kadar da benzer. Allah öyle istemiş. Zaten Zümer suresi bunu şöyle ifade ediyordu. Allahu nezzele ahsenel hadithi kitaben muteşabihen methani. Hem tekrar tekrar okunan, hem çift çift ifade eden, hem birbirine tıpatıp benzeyen, hem birbirinin aynısı ama birbirinden farklı olan ayetlerin arka arkaya ısrarla ve tekrarla sıralanışı. Evet, bu ayetleri siz bir yerden tanıyor gibi misiniz? Aynısı değil belki ama ifadeler aynı. Yani bir Elif, La, Mim tanıdığınız surenin başı, Bakara. Orada da zalikel kitab, la raybe fi. Burada da tilki ayatül kitab, el hakim. Orada huden lil muttakin, burada hudan ve rahmeten lil muhsinin. Orada ellezine yuqimune s-salah, ama daha önce اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ karşılığında burada ve yu'tûne zekâh var. Yine ve hum bil âhireti hum yuqinûn'' benzer orada da. اُلَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ orada da 5. ayet. Ne oldu o zaman? Sanki Allah şöyle mi dedi bize? Tabii en iyisini Allah bilir ama ben anladıklarımı söyleyeyim. Sanki Allah şöyle dedi burada. Kullarım, bu 31. sıradaki surem, size şeref levham, şeref tribünü olarak hazırladığım özel mekanım, makamım ama bundan 30 sure, 29 sure kadar önce 2. suremde Bakara suresinde siz bunları tanımıştınız, ne anlama geldiğini öğrenmiştiniz aslında ama unuttuğunuz gibi yeniden hatırlayın. Yani biz insan olarak unuttu gibiysek, Allah da yeniden hatırlattıysa, biz yeniden unutmaya mı çalışsak, yoksa unutmamaya mı gayret ederken Allah zaten lütfuyla, ihsanıyla hatırlatıyor mu desek, ikincisi daha karlı gibi geliyor. Öyleyse, Bakara suresini yeniden hatırlıyoruz ama yok, Bakara orada kaldı, ben şimdi Lokman suresindeyim, bunu hatırlıyorum, olsun, iki çeşidi de mümkün. Aslında bu sure, Mekke'de gelen bir sure, yani bu sure Mekke'deki Müslümanlara henüz daha Bakara yokken, Ali İmran yokken, yani Nisa Maide yokken Allah Mekke'deki Müslümanları bu sureyle eğitmiş, hazırlamış onları, felahı tarif etmiş onlara, ne yapacaklarını bildirmiş. Sonra hani şu tanıdığınız vardı ya Lokman suresinde bildiğiniz sure, işte onun başlangıcını bir daha yeniden hatırlayın dercesine Bakara'yı öyle daha sonra göndermiş Allah. Ne oldu şimdi? Birbiri peşi sıra yerleşti mi? Nüzul dönemine göre, peygamber dönemine göre Ali İmran, Maide ya da İşte medeni surelerden önce gönderilen, Bakara'dan önce gönderilen bu Lokman suresinin peşine Allah Bakara suresini getirmiş ama Kur'an'daki sırasına göre de Bakara'dan, Ali İmran'dan sonra Lokman ta 31. sırada. İşte öyle Kur'an'ı biz de evirip çevirip tekrar tekrar okuyacağız. Ailemizle okurken Lokman'ı önce belki, yok efendim mahallede okurken Bakara'yı önce belki, çocuklarımıza okurken önce Lokman'ı ya da anne babamıza okurken önce Bakara'yı gibi birbiri peşi sıra bu sureleri okumaya devam edeceğiz. Evet, devam edelim okumaya. Bakalım Rabbimiz bize neler söylüyor. Bu surede acaba Allah bize neler hatırlatıyor, neler söyleyecek? 34 ayetli bir sure, bir şeref bölümü. Şerefe ereceğimiz, Allah'ın bizi şereflendireceği, onun huzurunda olacağımız, huzur duyacağımız bir bütün olarak Lokman suresi. Kim bu? Lokman mı dediniz? Yani öyle bir merakınız olacak mı? 12. ayette adı ayet olarak karşımıza çıkacak. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ denilecek. Demek ki bir Lokman sözü var. Bu tarihte bir adam. Yani bir vakitler yaşamış birisi. Bunun hakkında kimileri net peygamberdir ifadesini kullanırken, kimileri hayır, Allah'ın bir sevgili kulu fakat insanlığı değiştirmeye, düzeltmeye görevli, yani risaletle, nübüvvetle görevli birisi değil diyorlar. Hatta bazıları bilmiyoruz, işte Allah'ın burada tanıttığı kadar biliyoruz demekle yetiniyorlar. Siz hangisini alırsınız bilmem ama ben peygamber olduğunu kabul edenlerden yana oldum. Yani ben bana göre bence değil, yani ben onu ne bileyim, benim gücüm neye yeter. Ama tarihte madem kimileri buna peygamber demişse, onların delilleri, onların ifadeleri bana daha hoş gelmiş veya belki de bir insanlık zaafı olarak ben onları önce öğrenince o benim hoşuma gitmiş. Hepsi o kadar. İşte böyle bir peygamber adına gönderilen sure. Peki surelerin adı hep böyle peygamber adı filan mı? Hayır. Hatta bazen bir hayvanın adı bile olabilir. Bakara'da, Nahil'de, Ankebut'ta olduğu gibi. Hatta siz buna hemen fili de ekliyorsunuz galiba. Ya da bir peygamber adı olur elbette. Mesela Yunus gibi, Hud gibi, Yusuf gibi. Ya da diğer peygamberlerin adına sureler gönderildiğini biliyorsunuz. Veya peygamber olmadan başka birinin adı da olabilir. Ama bir salih, bir salihadır. Mesela Meryem gibi. Ama onların ötesinde, yani cehennemin dibine gönderilen birinin adıyla anılan bir sure de vardır Kur'an'da. Ebu Leheb suresi, Leheb suresi, yani ateş suresi belki ama Ebu Leheb'den kaynaklanan bir isim elbette. Fakat ona Mesed suresi de diyoruz tabi. İşte Lokman suresi, işte biz, işte ağzımız, işte kulağımız, işte gözümüz birbiriyle irtibatlı ve ona kilitlenmişiz, onu dinliyoruz, bakalım bize neler dedi diye değil, o bize güzel şeyler dedi diye. Yani bir merak değil bizimki, bir öğrenim, bir eğitim olarak onun dedikleri huzurunda el pençe divan, ona teslim, onun dediklerine teslim olarak. İnşallah Mevla kolaylıklar verecektir ve biz onunla yeniden şekilleneceğiz. Peki yani daha önce ben zaten okumuştum diyenler, ben şekillenmiştim mi diyorlar? Biraz yani insaflı olmak gerekiyor. Yani bir insan diyelim ki Kur'an'ı ilk açtı, Lokman suresi çıktı. Enine, boyuna, yüksekliğine, tüm, tas tamam, üstelik yüz yuvarlak, toz toparlak hepsini öğrendi. Peki ondan sonra Bakara, Ali İmran, ondan sonra Buhari, Müslim, ondan sonra Enam-ı Araf, ondan sonra Nesai, Darimi öğrendi. Yeniden Lokman okurken yeniden şekillenmeyecekse bu adam ne Lokman öğrenmiş, ne Bakara bilmiş, ne Buhari anlamış, ne Müslim'le tanışmış demektir. Neden? Çünkü ben Lokman suresini son boyutta öğrendim. Onun boyut markası, makamı şudur. Ben o boyutta zaten biliyorum, ondan ötesi yoktur. Ben erdim onun sonuna demeye kimsenin hakkı yoktur. Elif, la, mim. Dinleyin. Allah size ne söylüyor diye dinleyin. Yani bu sözleri Allah söylüyor olarak dinleyin. Allah ki hayata karışmaya tek yetkili bir varlıktır olarak dinleyin. Yani kulu kölesi olacağımız tek varlık olarak dinleyin bu sözü söyleyeni. Rahman ve Rahim bilerek söyleyin, dinleyin, anlayın, karşısında durun, bunu böyle ifade edin. Yani tam bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen olarak dinleyin Allah'ı, o söylüyor olarak dinleyin. Öyleyse Elif, La, Mim, daha bir soluk kesiliyoruz, daha bir kulak kesiliyoruz, daha bir nefes kesiyoruz, daha bir ne dediğini, ne diyeceğini anlamaya hazır bekliyoruz ve dinliyoruz Elif, La, Mim. Allahu Ekber, nasıl da tek tek harfler. Allah'ım sen en güzel bilirsin demek durumundayız. Neden öyle istedi ki? Ama Allah'ı sorgulamak anlamına gelmeyen bu cümlemin cevabını Allah vermemişse ben ne yapmam gerekir teslimiyetten başka, söyleyin Allah aşkına. Elif, la, mim diye okumam istenmiş, elem denilmemiş, elim denilmemiş. Öyle istenmiş, başka ayetler de var benzer, hamim gibi. Ya da Tasin gibi. Evet, onlara benzer bu da. Kur'an'da 29 surenin başında yer alan bu harflerle ilgili ben bilmem. Çünkü Allah bildirmemiş ama peygamber de bildirmemiş. Öyle olunca ben susarım diyenler var. Ben onları seviyorum. Peki ama diyor birileri itiraz olarak, Kur'an'da ben bilmem diyeceğin, yani ne olduğunu bilmediğin ayetlerin ne işi var? Hem üstelik sen Kur'an'ın mübin olduğuna inanıyorsun değil mi? Evet diyorum. Yani ayan beyan mı Kur'an? Evet diyorum. Açık mı apaçık mı? Evet diyorum. Peki ama ayat beyinat mı? Evet diyorum. E peki bu kadar gerçeklere rağmen ama sen neden Kur'an'da anlaşılmaz ayetler varlığına inandın diyorsa, ben diyorum ki anlaşılmaz ayrı şey, ne olduğunu bilmemek ayrı şeydir. Yani nice anlaşılır şeyler vardır, birilerinin bildiği bileceği, yani saçma sapan olmayan şeyler, dengeli ve düzenli şeyler de ben bilmem. Yani yıldızlar dünyasındaki dengeyi bilmediğim gibi, sular dünyasındaki dengeyi henüz daha bilemeyeceğim gibi, ben de bunları bilmeyebilirim ama bildiğim bir şey var. Ben yıldızla konuşamam, yıldıza ulaşamam, gidip gelemem, o bana göz kırptı zannederim ama aslını bilmem. Hele suya dikkat ederim, eğer yasasını bilmez kafamı, gözümü, burnumu sokarsam içine, sonra kendimi de çıkaramam. İşte o kadar bilirim. Yani bu ayetlerin benden istediklerini bilirim, bana yüklediklerini bilirim. Ama siz söyleyin, Kur'an'da böyle ayetler yok mu? Bana yüklediği anlamlarıyla bildiğim. Ama künhünü, aslını ve esasını bilemeyeceğim, mesela cennet tarif eden ayetler ya da cehennem anlatan ayetler öyle değil mi? İşte ben öylece biliyor ve diyorum ki Elif, La, Mim. Dinliyorum ya Rab, seni dinliyorum, huzurundayım, kulak veriyorum, benim hayatımı anlatan sensin, anlatacak olan sensin, Rabbim sensin, ilahım sensin, Allah'ım seni dinliyorum. Diyor ki Allah, Tilke ayatül kitabil hakim. İşte bunlar, işte şunlar, işte şu okunacak olanlar, işte şu yazılanlar, işte şu sıraya koyulanlar, işte şu söylediklerim, söyleyeceklerim, dinledikleriniz, dinleyecekleriniz ayattır, ayetlerdir, alametlerdir, işaretlerdir. Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götüren ayetlerdir bunlar. Ama bir kitabın ayetleri olarak düşünün, bir yazgı, bir yasa olarak anlayın bu söylenilenleri. Yani bir kitap ki o kitabın ayetleridir bunlar. Bir yasa ki bir değişmez kural, bir değiştirilemez kurallar topluluğu ki onların ayetleriyle karşı karşıyasınız ve o kitap hakimdir aynı zamanda. Yani hikmet doludur. Hüküm sahibidir, hakimiyet unsurudur. Bu üç özelliğiyle hakim kelimesine yeniden dönüyoruz. Çünkü 12. ayette, daha önce 9. ayette Cenab-ı Hak kendisini de hakim tanıtacak da, 12. ayette Allah'ı ve kitabı hakim bilen insanın, yani ben eğer öyle olmam gerekiyorsa benim hangi özellikleri taşımam gerektiğini örnekliyordu ya Allah, وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ demişti ya, işte hikmet sahibi olmanın örneğini Lokman'la anlatmıştı Allah, o zaman ben hakimi, ben hikmeti, ben kitabın hakim oluşunu, ben Allah'ın aziz ve hakim oluşunu yeniden bir kere daha düşüneceğim. Allah, kitabını hakim olarak tanıtıyor. Hakimin bulabildiğim üç boyutu var. Bir, hikmet sahibi demektir. Yani, kitap ne dediyse daha güzel aranmaz. Dediyse tamam, dahası yoktur anlamına. Yani kitap ne dedi, mirasta şöyle, eğitimde böyle yapın mı dedi, acaba bize göresi daha güzeli bir başka çeşidi var mı diye aramayın, çünkü o dediyse tamam. Hani dedikse tamam diyorlar ya, bu ancak kitabın özelliğidir biliyor musunuz? O istedi ve yaptı, bu tanrısal bir özellik. Bu kitaba ait bir özelliktir. Peki kitap ne dedi? İşte her dediği tas tamam yerli yerince. Hem deme modeli, hem üslubu, hem sıralaması, hem kelimesi, hem ağırlık verdiği konusu, hem hedefi, hem aklınıza gelebilen her çeşidiyle kitap hikmet sahibidir. Ondan dolayı kitabın konusu hikmetle bütünleşmeli. Zaten kitabın hikmet anlamında peygambere ayrıca bir bilgi olarak sunulduğu da ayrı bir gerçek. Yani kitap bilgisine sahip olmak da ayrıca hikmettir. İşte kitabın bir özelliği. İkinci bir özelliği hakim olmasının, o da hüküm sahibi demek, hayata karışan demektir. Ama biz bunu zor anlıyoruz çünkü söyleyin, hayatımızın tümüne tam yetki karışan bir kitabımız oldu mu? Pek zannetmiyorum mu diyorsunuz? Ondan dolayı bu bölümü zor anlıyoruz diyorum ben de. Yani öyle bir kitabımız var ki hayatın tümüne tam yetki karışacakken biz biraz yetki sınırlaması mı getiriyoruz ya da kendi kendimize kitabı kendi daralttığımız alanda mı anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz bilmiyorum ama hüküm sahibidir kitap. Ne yapmıştınız, neden denilince kitabın falan bölümü demeliydiniz. Ne yapmamıştınız, neden denilince de kitabın filan bölümü olmalıydı sizin o işi yapmanız ya da yapmamanıza mesnet değilse kitap hayatınıza karışmayacak mıydı? Yani o kendi kendine mi konuşacaktı? Üstelik çok lahuti bir makamda, estetiği yerinde ya da boy fotojenik hani ses mikrofonik derler ya, öyle birisinin etkin ve egemenlik ortamında mı sözü edilen bir söz dizini? Hayır, kitabın öyle olma özelliği olmasın. Peki, üçüncü bir özelliği vardı hakimin, o da hakimiyet etkisi. Hakimiyet yetkisi demektir, yani etkinlik ve egemenlik hakkına sahiptir kitap. Eğer onunla insanlar diyalog kuruyorlarsa, yarışsalar da yenilirler, karşı karşıya gelseler de yenik düşerler. Ama konu onu yenmeye karşısına çıkmak değil de anlamaksa, güzel anlarlar, onunla insanlar galip gelirler, onunla bütünleşen hakimiyetini kurar. Evet, onunla beraber olan etkin ve egemendir. Yani Kur'an'ın hakim olma, kitabın hakim olma özelliği. Yine aynı zamanda bu kitap huden ve rahmeten lil muhsinindir ama bu ayetler ve bu kitap insanlara eğer muhsin ise onlar rahmet unsurudur. Allah'ın rahmet ve merhametine kavuşabileceklerinin ifadesidir. Bir de onlara cennet yolunun tarifidir. Yani ey insanlar, eğer siz bu kitapla cennet yolunu ararsanız ama muhsin olmanız gerekir. O zaman evet, bu cennet yolunu tarif eden bir prensipler bütünüdür, kurallar bütünüdür. Yani Kur'an hudendir, cennet yolunun tarifidir, rahmetendir, rahmet ve merhamet unsurudur. Hem siz rahmete, merhamete nail olursunuz, hem rahmet ve merhamet sahibinin rahmet ve merhametiyle buluşursunuz, hem siz başkalarına rahmet ve merhamet edersiniz, hem de Allah'ın rahmetine kavuşursunuz. Ama muhsin olmak kaydıyla, muhsin, ihsan sahibi demektir. Evet, ihsan sahibi aslında Allah'tır ama insanlar ihsana ererlerse onlara da muhsin diyor Allah Kur'an'ında. İhsana ermek, ihsan makamında olmak. Soruyor Cebrail bir yolcu kıyafetiyle gelip peygamberimize, bir yabancı gibi ama sanki hemen mescidin yanı başında bir evden gelmiş kadar taptaze. Peki diyor, iman nedir anladık, İslam nedir öğrendik. Peki ama ihsan nedir? Söyler misin ey Allah'ın elçisi ya da ey Muhammed söyler misin diye bir yabancı gibi konuşur. Aleyhissalatü vesselam da der ki ihsan Allah'ı görürmüşçesine ona kul köle olmandır. Her ne kadar sen onu evet görmüyorsun ama o seni görüyor. Bu bilince ermendir. İşte böyle olanlar için Kur'an hem hudendir hem rahmetendir ama muhsinler adına. Peki kimdir muhsin? Allah'ı görürmüşçesine Allah'ın huzurunda olma bilincine erenler dedik. Bu uzun bir tarif ya da bu bizim hadisten aldığımız bir tarif ama hemen dördüncü ayette Allah muhsini şöyle tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Demek ki muhsinin, ihsan sahibinin dördüncü ayette üç boyutlu şöyle bir tarifi varmış. Öyle insanlar ki muhsinler, yani eğer bu özellikleri taşırsa insanlar ihsan sahibi muhsin olacaklar ve onlara Allah bu kitab ile hakim, kitab ile hakim kitabın ayetleriyle hem cennet yolunu tarif edecek hem de onları rahmet ve merhamete gark edecektir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Muhsinler namazı ikame ederler, namazı var kılarlar. Onların hayatında namaz vardır, namazla bütünleşirler. Yani dinlerinin direği namaz ayaktadır. İki namaz arasında namazın hakimiyeti vardır. Namaz Allah'ın zamanı ayarlama ve düzenlemedeki tek yetkisinin açık ifadesidir. Namaz insan hayatına Allah'ın karıştığının güzel ifadesidir. Namaz, Allah'ın bedenen ve bireysel planda bizim hayatımıza karışmaya yetkili ilahımız olduğunu gösterir. İşte namazı ikame eden muhsinler bu anlamda namazı var kılar ve namazı icra ederler. Dahası ve yu'tûne zekâ, zekatı verirler. Çünkü Allah'ın huzurunda olmak, Allah benim hayatıma Rab olarak, ilah olarak karışır demeyi gerektirirdi. İşte onun için gerçek müminler, muhsin müminler, ya Rab sen hayatıma hem bireysel planda hem de bedenen karışırsın, hem toplumsal planda hem de malen karışırsın. Ben bunu sürekli gündemde tutmamın ifadesi olarak hem namaz kılar hem zekat veririm ya Rabbi diyoruz. Zekat mı? Sürekli mi? Yani senede bir değil miydi? Ama işte Allah'ın isteği bu kadar. Ben senede bir defa zekat verdim mi? Ben Allah'a imanımı tazeliyorum. Değilse Allah'ın malıma, nereden kazanıp nereye ama nasıl harcayacağıma, böylece yani birileriyle sosyal diyaloğuma, toplumsal yapılanmama, ekonomik dünyama, Allah'ın müdahalesine ben baştan evet dediğimi yılda bir kere de özel olarak zekatla ifa ediyorsam, bu benim Allah'ı sadece yılda zekatla bir kere dinlediğimi göstermez ki. Değilse isterseniz günde 5 defa namazla örnekleyelim olayı. Peki ama namaz dışında ben Allah'ı dinlemeyecek miyim? Allah namazın dışında benim elime, ayağıma, ağzıma, yüzüme, gözüme karışmayacak mı? Allah yat dediği yerde yatmayacak mıyım? Kalk derse kalkmayacak mıyım? Boynunu eğ derse evet, hayır, dimdik dur derse kabul ya Rabbi demeyecek miyim? Öyleyse bunlar özel ifadeler, bunlar özel ibadetler ve ben bütün bunları ahiret endişesiyle yapacağım. Sanki ahiret gözümün önünde. Sanki ölüyorum. Sanki yeniden diriliyorum. Sanki ölmek üzereyim. Sanki mezara gidiyorum. Sanki mezardayım gibi. Vahum bil ahireti hum yuqinun. Evet, ahiret karşılarında ona yakın bulmuşlar. Böylece ihsan sahibini yeniden anlasak, yani Kur'an ile hidayet bulmayı, Kur'an ile rahmete kavuşmayı garantileyen insanlar, ihsan sahipleri Allah'ın huzurundalar sürekli. Allah'ım sen bedenimle ve bireysel yaşantımla, Allah'ım sen zekatım yani malımla ve toplumsal hayatımla hep senin huzurunda olduğum dediğini dinlediğim ilahımsın, Rabbimsin ve ben hep öleceğim ve yeniden dirileceğime göre hesabımı yapıyorum. Ben şu anda senin huzurundayım ve mutlaka senin huzurunda olacağım. Evet, şimdi öyle değil gibi görünse de ben buna inanıyorum. Ben kesinlikle senin huzurundayım ve mutlaka senin huzurunda olacağım. Yani bir ahiret, bir kıyamet var ya Rabbi diyen insanlar, ulaike ala huden min rabbihim. İşte onlar Allah'ın kendilerine lütfettiği hidayeti bulmuş insanlardır. Cennet yolunda insanlardır. Cennet yolunun yolcularıdır onlar. Ve ulaike humul muflihun. Ve de felaha ermiş, yani kurtulmuş insanlardır. Felah bulmuş insanlardır. Kurtuluşa ermiş insanlardır. Gerçek bu. Ama ve minennaz. İşin aslı bu. Ama ve minennaz. Her şey bu kadar basit ve anlaşılır. Ama ve minennaz. Eğer insanlar hayırlarını istiyorlarsa, eğer insanlar şerden kaçmak istiyorlarsa, eğer insanlar hidayet istiyorlarsa, cennet yolunda olmak istiyorlarsa, felah istiyorlarsa, eğer insanlar kitapla bütünleşmek istiyorlarsa, onu hakim biliyorlarsa, huden ve rahmeten olsun diyorlarsa, muhsin olmak istiyorlarsa, her şey açık, ayan ve beyan. Ama ve minennas. Yani ama buna rağmen kimileri var ki, bu kadar gerçeğe rağmen kimileri var ki, ama insanlardan kimileri men yeşteri lehvel hadis tutmuşlar, oyalayıcı sözler satın alıyorlar. Liyudillâ an sebîlillâhi bi gayri ilmin, bilgisizce, belli bir dayanakları olmaksızın ne Allah dedi ne peygamberden öğrendiler. Buna rağmen kendileri ve başkaları Allah'ın yolundan uzaklaşsınlar diye oyalayıcı sözler satın alan insanlar varmış. Bir de ve yettakidaha huzuva, bu işi bir eğlencelik konusu yapmaya çalışıyorlarmış. Ulaike lehum azabun muhin. Korkunç bir azap var onlara. Psikolojik bir azap. Alçaltıcı bir azap. Mahvedici bir azap. Hor ve hakir kılıcı bir azap var onlara. Bir ayet daha okuyup bu ayetlerin hikayesini anlatayım inşallah. Ve izâ tütle aleyhi âyâtuna, böyle insanlara ayetlerimiz okununca, Bu bizim ayetlerimiz kendilerine tilavet edilip, buyur ayetin peşi sıra takıl gel, başka çaren yok, öncün olsun ayetler, sen de peşinde ol ayetlerin, sen onun talisi ol, onlar senin öncün. İşte o zaman vella müstekbiran. Öyle sırt dönüyorlar, öyle yan çiziyorlar, öyle arkalarını dönüp gidiyorlar ki hem de müstekbirler. İhtiyaçları yokmuş gibi. Gurur ve kibire kapılarak, kendi dünyalarında kendilerini büyük görerek ve de ki enlem yesmaha, sanki duymamışlar gibi, sanki hiç dinlememişler gibi, sanki kulakları yokmuş gibi, kapalı gibi, ki enne fi üzüneyhi vakra, yani kulaklarında bir tıkaç, bir kapak var gibi. Öyleyse febeşşirhu bi azabin elim, onları elim bir azapla müjdele, korkunç bir azap. Derler ki, asr-ı saadette, saadet devri dediğimiz peygamberle birlik yaşanan zamanda, Mekke'nin kafirliği önde gelenlerinden biri, Nadır bin Haris adında biri varmış. Yani bu adam kafir ama, düz kafirler gibi değil, öncü ya da İslam'ı hazmedemeyen, İslam'a hazımsızlığından dolayı da ne yapacağını bilemeyen bir adam, şaşkın. İnsanların en büyük dostu şeytan önüne düşmüş ve akıl vermiş ona. Artık aklını buldu ya, artık büyük ya, herkesin görmediğini, bilmediğini anlayacak seviyede farklı bir insan ya, hemen öne atılmış, Kureyş'e meydan okumuş, dalga geçmiş onlarla, heyt bire demiş sanki, siz oyalanın bakalım. Yani inanıyor musunuz Muhammed'e Mecnun demekle, kâhin demekle, sihirbaz demekle insanları alıkoyacaksınız, inanıyor musunuz buna hala? Bu aptallık bilmiyor musunuz? Olur mu öyle şey? Hiç kimse bilmiyor mu bu adamın ne dediğini, ne olduğunu? Yani deli konuşur mu böyle? Cin çarpmış adamın sözüne benzer mi? Şiir mi onun dedikleri, kehanet mi? Sihirbazlık mı yapıyor bilmiyor musunuz? Göreceksiniz bu işin akından ben geleceğim ben dedi. Hayrola dediler. Nedir projen, planın? Yakında göreceksiniz dedi adam. Ben İran'a gidiyorum. Bu adamın anlattıkları gördüğünüz efsaneden, mitolojiden öte bir şey değil. Ama farklı, ama insanların erişemeyeceği cinsten ya, yani bizim dünyamızın dışında bir şeyler söylüyor. Gideceğim İran'a, onlar bu işin piri zaten. Hatta belki Muhammed de onlardan birinden öğrenmiş olabilir. Ya, işte orada Zaloğulların, Zaloğlu Rüstemlerin, İsfendiyarların hikayelerini, destanlarını öğrenip geleceğim. Göreceksiniz, onun anlattığı insanlara ben de anlatacak ve benimkini insanlar daha çok dinleyecekler de, böylece Muhammed'i engellemeye çalışacağım dedi adam ve gitti. Dönüşünde daha kendisince güzelleştirdiği bir projesi olarak döndü. Yani hem ağzında bu tür hikayeler vardı, hem de nice fahişeler ya da benzer şarkıcı kadınlar bulmuştu da, kim ki baktı ki Muhammed'le görüşüyor, baktı ki Muhammed kiminle konuşuyor, hemen devreye giriyordu. Fahişelerine emrediyor, şarkıcılarına hedef gösteriyordu, bakın gidin, o adamla buluşun, elinizden gelen her şeyi yapın ve bir daha Muhammed'e gitmesine her şeye rağmen engel olun. Ben de destekçiyim, ben de gelip bir şeyler anlatacağım o adama diyordu. İşte özde ilk olarak böyle bir model anlatılıyor bu ayette, ama kıyamete kadar her dönemde insanlar adına bir özel uyarı. Yani ey Müslümanlar, siz her ne kadar ihsan sahibi felaha erme makamında olursanız olun, Kur'an'la yol bulun, Rabbinizin hidayetini, kendinize hidayet bilin, rahmete kavuşmayı planlayın, kitapla bütünleşin, ama her şeye rağmen insanlardan kimileri mutlaka oyalayıcı sözler satın alacaklar, peşi sıra koşacaklar, Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışacaklar, bunu bilgisizce yapacaklar, ama oyaladıkları biri olacak, saptırdıkları, saptıkları biri olacak ve Kur'an'la dalga geçecekler ve yettehideha huzuva. Alay edecekler, eyvallahları olmayacak Kur'an'a ve bunu kendilerine ciddi bir iş edinecekler, ama ahirette elin bir azap, korkunç bir azap yanında, müthiş bir azap yanında mehin, mühin bir azap da var. Yani hakir edecek, hor kılacak psikolojik bir azap da var. Evet, Nadır bin Haris öyle yapıyormuş. Gördünüz mü siz hiç? Adam ölmüş mü? Ölmüştür herhalde. Öyle ya, o günden bu yana yaşar mı insan 1400 senedir? Ama hani siz de bilirsiniz, bazen amcanız dayınıza mı, dedeniz halanız teyzenize mi benzeyen, hani neredeyse tıpatıp diyeceğiniz birini görürsünüz. Hatta bu bazen büyük şehirlerde daha çok olur. Köşeyi dönüverdiniz, bir ticaret ortamında veya bir otobüs içinde veya bir kaldırım kenarında bir adam aynen köyünüzdeki falana, mahallenizdeki filana benziyor. Ama tıpatıp benziyor hem konuşmasıyla bile. Evet, mümkün ya zaten. Yoksa bugün de böyle aynen tıpatıp onun gibi, onun modelinden, aynı familyadan benzer bir adamı görüyor gibi misiniz? Yani bugünün Nadır bin Harisleri de var mı ki? Her şeye rağmen ne olursa olsun insanlar Muhammed'e gitmesin de ben elimden geleni yapmalıyım, ey benimkiler diye onları hizmete sunanlar var mı? Yani bu işi şarkıcı kadınlarla yapıyorlarmış dün, bugün de öyle mi? Yani Nadır bin Haris'in şarkıcıları hala şarkı söylemeye devam ediyorlar mı? Onların söyledikleri gibi söyleyenler demek istemedim. Yani hala onlar söylüyor gibi geliyor bana. Kulakları hep onlar tırmalıyor gibi. Peki yani onun anlattıklarını anlatanlar, insanlar yeter ki Kur'an'a gitmesinler, sünnete gitmesinler de biz tutalım onları, bizim kitapta kalsınlar dercesine. Hani bütün kitaplar bir kitabın anlaşılması içinmiş. Ama şimdi neredeyse bütün kitaplar o bir kitaba insanlar ulaşmasın diyeymiş dediğimiz bir ortam mı yaşıyoruz? Kitaplar dergisini görüyoruz, kitap listelerini görüyoruz, kabarık bir cilt oluşturacak kadar nice tedavülde kitaplar görüyoruz. Onların hepsini şöyle isim olarak öğreninceye kadar Kur'an'a gerçekten sıra gelmiyor. Ne dersiniz? Yani ekranlar mı diyeceksiniz? Kanallar mı? Radyolar mı? Dinledikleriniz mi, ezgiler mi, marşlarınız mı, ilahiler ve rabbanileriniz mi? Ben hiçbirini tenkit için burada değilim. O benim Kur'an anlatma prensibime aykırı. Onu biliyorsunuz. Ama siz düşünün, benim dediklerim beni ilgilendirsin. Sen kendi dünyanı yeniden ilgilendirir olarak o konuları yeniden düşün istersen. Yani oyalayıcı sözleriniz var mı sizin de? Hani 5 yıl önceki bir espriniz vardı, halen numaralandırmış gibi devam ediyordunuz kardeşler arasında aile sohbetlerinde. Hayrola, yeni bir ayet eklemediniz hala ama hep orada duruyorsunuz. Peki ama babanız hep aynı model din anlatıyor, aynı şeyleri söylüyordu. Bir adam varmış diye başlıyor, bir varmış bir yokmuş gibi bitiriyordu ama yeni bir sure yoktu gündemde. Peki ama sizin zamanınızda aman ne kadar yah çekmişti dedeniz, hem de ne kadar zorluklarla okuyamamıştı o, kaçmıştı samanların kenarında, odunlukların önünde, kömürlüklerin içinde, aman Allah'ım, yani kış günü müydü nedir bu odun kömür lafları, demeyin yani galiba bir şeyler olmuş bir vakitler, ben pek o günlere ermemişim. Peki ama diyorum o dedeye, o hacemmiye, o ihtiyar adama, ama o günler geçeli kaç yıl oldu, haberin var mı? Birdenbire şaşırıp kalıyor, 50 yıldan fazla olmuş ama neden hala 50 yıl öncesini yaşıyor bu adam? Hani öyle anlatırlar, tarihin derinliklerinde büyük büyük savaşlar olurmuş da adamın biri savaştan kaçmış, gitmiş bir ormana saklanmış, aylar geçmiş, aylar ayları kovalamış, aylardan sonra yıllar bitmiş, 40 yıl sonra adam meydana çıkmış, soruyormuş korka ürke, diyormuş ki savaş ne oldu, hangi cephede ne var? Yani insanlar şimdi öyle galiba, hala o günü var zannediyorlar. Ama öyle değil, gelin şu oyalayıcı sözlerinizden bir vazgeçin. Her gün akşam eve geliyorsunuz, neler konuşuyordunuz, her gün sabah evdesiniz, neler konuşuyorsunuz, oğlunuzla, kızınızla, karınızla, kocanızla, akrabalarınız, eşiniz, dostunuzla ya da misafirinizle, müşterinizle, satıcınızla, her gün sizi oyalayan kelimeler peşindesiniz galiba, değil mi? Ama yazık değil mi, ama öyle olmamalıydı değil mi, iyi düşünsenize. Yani bakın, Kur'an size oyalanmayın diye uyarıda bulunuyor nice yerlerde. Mesela siz Elhâküm Ettekâsür adına bir sure öğrenmiş miydiniz? Evet. Neydi o? Çoğalmaya oyalananlar adına söylenmişti değil mi? Yani insanlar çoğaltma derdine düşer ve oyalanırlarsa, yoksa siz de öyle misiniz? bir çoğalma zemini hazırlamıştınız, kafanızda bir model geliştirmiştiniz, bir seviyeniz vardı, ondan sonra mı yapacaktınız, oyalanmayı ondan sonra mı bitirecektiniz? Veya hani bir nurdan söz ediyordu ayet, o nur ki fi büyutin ezinallahu en turfa'a ve yüzkara fiha ismuhu yüsebbihu lehu fiha bil guduvi vel asal diyordu 36. ayette Nur suresinin. Ve siz onları okuyacaktınız ama 37. ayeti ben okuyayım tekrar. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itaiz zeka yekâfûne yevman tetekallabu fîhil kulûbu vel absâr. Yani konumuzla ilgili olan bir bölümü çekip çıkarsam gerisini siz lütfen okusanız olmaz mı? Nur suresi. Öyle insanlar ki evlerinde nur olması gereken nura kavuşan insanlar, öyle insanlar ki onlar ne namaz, ne zekat konusunda, ne Allah'ı gündemde tutmak konusunda, ne alışverişe yenik düşerler, ne ticaret onları oyalar. Öyleyse biz Lokman suresine yeniden dönüyoruz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يسِ Hadisin yani sözün oyalayıcısını satın alıyorlarmış. Can verip alıyorlar, din verip alıyorlar, iman imkanını satıp gerisine bunu alıyorlarmış. Böylece liyudillâ an sebilillâ. Söyleyin, siz de benzer şeyler yaptınız mı? Bir babayla konuşuyorum. Çocuğu geliyor. Tatlı ama sert bir uyarıyla. Hayır, kesinlikle diyor baba. Aynen benim dediğim gibi olacak. Hayrola diyorum. Tekvando, judo kursuna gitse istedim falan yere, yavrum götür bunu diyor tezgahtarına veya yanında çalıştırdığı elemanına. Çocuk nazlanmaya ya da ama baba öyle değil, bak ben ne istiyor dedim. Güreş istiyor ama ben hayır onu istemiyorum dedi. Ama peki yani bunlardan daha önemli bir şey demeye kalmadı, kendisi izaha başladı. Değilse zaten oraya gitmese bilgisayarın başında, filmlerin başında ömür tüketecek. Ne kadar güzel bir mantık değil mi? Tabii hem ne kadar hoş bir mantık. Düşünsenize, yani evet kahvehanelerde o kadar pis kokunun arasında, sigara kokusunun hatta başka kokuların arasında meyhanelerde adam ömür tüketeceğine, stadyumlarda oh rahat, huzur içinde, üstelik ferah, yani ne kadar tertemiz bir hava, hele bir de kışınsa nefesini bile görecek kadar engin bir ortamda rahat ömür tüketiyorlarmış. Ne güzel değil mi? Sonra ormanda yürüyüş yapsalar onun yerine, tabii denizde yüzüş yapsalar onun yerine, ya da dağcılık yapsalar onun yerine, iş mi yok efendim, oyalayıcı şey mi kalmadı? Buhari'ye gidecek yerde, Bakara'ya gidecek yerde, ya da Ali İmran'a ya da Müslim'e gidecek yerde, yani bu çocuğun oyalanacağı şey mi kalmadı dersiniz, ne dersiniz? Ama oyalayıcı sözler var biliyorsunuz, bekletici. Yani sen mesela günde bir sayfa okusan yeter diyorlarsa oyalıyorlar, dikkat et. Çünkü ben de bilmiyordum da bir vakitler günde bir sayfaya çoktan gönülden razıydım. Meğer o benim o günkü programım %1'miş bugüne göre. Yani bugün insanlar çok rahatlıkla 100 sayfa okurlar görüyorum. Üstelik bunu bilgisizce yapıyorlar. Kur'an'ı alay konusu ediyorlar. Bunlar mühim bir azabın insanları. Ve idâ tütle aleyhi âyâtuna, bu insanlara ayetler okununca da, evet o oyalayıcı sözler yanında, o oyalandırıcı hareketler yanında Kur'an onlar için ihtiyaçları yokmuş gibi bir tavır takınmalarını gerektiriyor. Hani belki sizin de vardır. Son dönemlerde bazen duyuyorum. Arada bir bazen şöyle 3 kişi 5 kişi, bir iki ayet öğrensek diyorlar, Kur'an'ın başına ya da o en son çıkan hadis kitabı neydi onunla beraber olmaya çalışıyorlarmış. Elbette güzel yani, şimdi düz bir din öğrenme gayreti demektir. Kimseye yamulmadan, kimseye eğilmeden, kimseye muhtaç olmadan Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinin başına oturmak anlamına. Ama yani birileriyle şart değil, oğluyla, kızıyla, karısıyla, kocasıyla şart değil. Kişi kendi kendine de okuyacak ya. Okuyor, okuyor, okuyor yoruluncaya kadar, bir de bakıyor saate 32 dakika olmuş. Aman Allah'ım ne kadar çok. Hemen bugün oldukça çok okumuşum, kapatalım diyor. Yarın inşallah daha çok okurum, 30 dakika. Bir güne daha çoğaltırız, 25 dakika diyor. O kendi çokluğunu bir başka çeşit hesaplıyor galiba, bizim aklımız ermiyor. Ve bakıyorsunuz hemen arkasından başladığı programlar ömür tüketiyor. Oyalanıyor, daha oyalanıyor. Bunlara da, yani bu tür insanlara da Cenab-ı Hak diyor ki elin bir azap var. Çünkü kulakları tıkalı galiba, dinlemek istemiyorlar. Ayetler hayatlarına yön vermiyor, kapalı tutuyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar, müstekbir davranıyorlar. Yani ihtiyaçsızmış gibi büyükleniyorlar. Ama innellezine amenu ve amilus salihat, inanan ve inancının gereğini yerine getirenlere gelince, yani eğer insanlar amenü yapıyorlar, yani Allah'ın dediği gibi ben iman ettim, ediyorum ya Rabbi diyorlar, ama bir de arkasından elbette o yetmez ve amilus salihat ediyorlarsa, lehum cennetun naim, onlara da naim cennetler var. Yani nimetler içinde yüzecekleri, kadru kıymetini doğrudan bilemeyecekleri, ancak Allah'ın bildirdiği kadar anlayabilecekleri nimetler var bu insanlara da. Evet, gerçekten inanan ve inancını yaşayanlara Allah'ın böylece hazırladığı nimetler. Sadece iman etseydi insanlar, o yetmeyecekti. Sadece amel mi imansız, onun hiçbir anlamı yoktu. Ama ikisi beraber olacaktı elbette. Zaten İslam dini amel diye, imanın gereği olan eyleme amel diyor. Çünkü mesela En'am suresinin 158. ayetinde يَوْمَ يَئْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا. Yani öyle bir gün gelecek ki o gün artık insanlar eğer önceden iman etmemişlerse kesinlikle hiçbir faydası olmayacak imanlarının o gün için, ya da iman ettik iddiaları olsa bile ama imanlarında hayır kazanmamışlarsa, yani imanları kendilerine bir hayır olarak ameli salih lütfetmemişse, işte onların da bu iman ettiğim sözlerinin hiçbir hayır olmayacak, hiçbir şey faydası sağlamayacaktır. Ama Lokman suresi 8. ayetteyiz. İnnellezine amenu ve amilus salihat, inanan ve imanının gereği salih ameller işleyenlere gelince lehum cennetun naim, nimetlerle dolu cennetler onları bekliyor. Halidine fiha, ebedi kalacaklar orada. Vaadallahi hakka, bu Allah'ın bir vaadidir ve hakkın ta kendisidir. Hakikat işte budur. Ve huvel azizul hakim, izzet ve şeref onundur. Güç ve kuvvet onundur. Mutlak galip odur, yenilmez bir ilahtır, hakimdir, hikmet sahibidir. Ne dediyse yerli yerince, ne yaptıysa daha güzeli yoktur. Hakimdir, hüküm sahibidir, yani hayata karışandır. Hakimdir, hakimiyet sahibidir, mutlaka etkin ve egemendir. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنِهَا. İşte bu Allah. Bütün gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratmıştır. Vel gafil ardı ravasiyen temide biküm. Yine yeryüzüne dağlar serpiştirmiş sarsılmayasınız diye. Ve bethe fiha min külli dâbbe. Bir de orada, yani yeryüzünde her bir varlığı yayıvermiştir Allah. Her bir tarafa. Ve enzelnâ mines semâi mâen. Dahası bir de gökten su indiriyor Allah ki onunla feenbetnâ fîhâ min külli zevcin kerim, her bir çift nice çeşit çeşit bitkileri yaratmıştır. Hâdâ halkullah. Bütün bunlar Allah'ın yaratıkları. Peki söyleyin, fe'arûni mâdâ halakallezîne min dûnih. Var mı onun berisindekilerin yarattığı? Hadi gösterin bakalım. Belizzâlimûne fî dalâlin mübîn. Yok yok, işin aslı şu ki aslında zalimler açık net bir dalal içindeler, sapıklık içindeler. Tekrar dönüyoruz 10. ayete. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنِهَا. İki çeşit anlamış bizden önce bu işin üstadları. Yani, işte gökyüzü, bakın gördüğünüz bir direk var mı? Görmüyorsunuz değil mi? Var mı bir direk? Demek ki gördüğünüz gibi direksiz olarak yaratmış demektir. Ya da, sizin gördüğünüz bir direk yok ama görmediğiniz, göremeyeceğiniz direkler var. İşte Allah semayı öylece yaratmıştır. Bunu böyle bilin. Bunu siz anlamazsınız, anlayamazsınız. Ancak ben dedim diye iman edin. Bir de yeryüzüne dağlar serpiştirmiş Allah. Dengesini bozmasın, yeryüzü sizi saptırmasın, saçıp savurmasın, atıp savurmasın bir taraflara. Yani sizi sarsmasın diye. ve her bir varlığı yayıvermiş yeryüzüne, her tarafa. Gökten de su indirmiş mi? Evet. Onunla da her bir çift güzel güzel, yani çeşit çeşit bitkiler bitirmiş. En değerlilerini, ne kadar hoş. Ve 11. ayet. Hâdâ halgullah. İşte Allah'ın yarattıkları. Peki fe erûni mâdâ kalagallezîne min dûni. Onun berisinde, onun dışında bir varlığın ya da başka varlıkların bir şeyler yarattığını mı iddia edebiliyorsunuz? Var mı öyle bir şey? Hadi gösterin onu bakalım. Belizzalimun, böyle düşünenler zalimdir. Ve onlar fi dalâlin mübin, gerçekten açık, apaçık, net bir dalal içindeler, sapıklık içindeler. Buraya, yani 11. ayete kadar anlatılanları anlamışsanız, anlayabilmişseniz dercesine Allah, daha iyi anlamamız adına ama bir ayet bölümü daha getiriyor karşımıza. Lokman aleyhisselam ve oğluyla beraberliği ya da Hazreti Lokman'ın nasihatleri, öğütleri. Evet, bir aile için, bir fert için, bir baba için, bir çocuk için, bir eğitim ortamı için onsuz olmaz ayetler. Onu, ayetleri inşallah bir sonraki programa bırakıyoruz ama sadece şöyle bir geçiş yapalım. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَاِنَّ اللّٰهِ غَنِيٌ حَمِيدٌ Tilki ayatül kitab-ül hakim idi. Yani bu kitap hakim, hikmet dolu. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ idi. Yani Allah aziz ve hakimdir. Hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibi. İşte bir insan kitabını hakim, Allah'ını hakim bilirse, bilmeyene göre, başkalarına göre farkı ne olacak mı diyorsunuz? Yani siz kitabınızı hakim bilince ne mi yapmanız gerekiyor? Allah'ı hakim bilince nasıl mı hareket etmeniz gerekiyor? Buyurun, işte size bir örnek. Lokman aleyhisselam. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ İşte biz bu Lokman'a hikmet vermişiz. Neden? Allah'a teşekkür etsin, şükretsin diye. Ama iyi bilin ki kim teşekkür eder, şükür ifa için yaşarsa o ancak kendi lehine yapar bu işi. Ama kim de nankörlük eder, küfranı nimette bulunursa bilsin ki Allah'ın bu işe zaten ihtiyacı yok ve de övgüye layık olandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.